Ayrım 12. Neden öldürüldüler? 2. kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 155. Uğur Mumcu. Terör ve Devlet. Türkiye İşçi Partisi'nin 6 genç üyesi evlerine yapılan silahlı bir saldırı sonunda hunharca öldürüldüler. Bir genç de ağır yaralı, hastanede can çekişiyor. Böyle olaylar olunca söylenecek söz tükeniyor. Terörizm mi dersiniz, bireysel terör mü, canavarlık mı? Olayı tanımlamak için sözcük bulmak bile güç. TİP, kurulduğu günden bu yana şiddet olaylarına karşı en bilinçli ve kararlı tutumu takınan örgütlerin başında yer alır. Sağdaki kanlı teröre karşı duran TİP, 12 Mart öncesi ve sonrasında sol adına girişilen silahlı eylemleri de elinden geldiği kadar eleştirmiş ve bu eylemleri partinin temel düşüncesini oluşturan Marksist ideoloji adına mahkum etmiştir. Bu alçakça ve namussuzca saldırının TİP'e yönelmesi terörist eylemlerde yeni bir aşamadır. Şimdiye kadar sokak çatışmalarından uzak durmuş, bu çatışmaları alabildiğini eleştirmiş bir partinin genç üyeleri, önceden tasarlanmış bir baskınla, elleri bağlanarak, ağızlarına kurşun sıkılarak, havluyla boğularak ve kurşuna dizilerek öldürülüyor. Daha önce TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'a yönelen bir suikast girişimi, bir rastlantı sonucu başarıya ulaşamamış, teröristler sağa sola ateş yağdırarak kaçmışlardı. Cumartesi günü Ankara'da TİP'in il temsilcileri toplantısı vardı. Bütün il temsilcilerinin bu toplantı için Ankara'ya geldikleri biliniyordu. Kanlı cinayet çetesi büyük bir olasılıkla bu toplantıya gelenleri izlemiş ve partinin genç üyelerinin kaldıkları eve baskın düzenlemiştir. Aynı gün ve aynı saatlerde Ankara'nın çeşitli yerlerinde bombaların patlatılması, cinayet planının geniş bir örgüt tarafından yapıldığını göstermektedir. Olayın duyulması üzerine bütün gazeteciler cinayet haberini olanca ivedilikle gazetelerine bildirdiler. Cinayet sabaha karşı işlenmişti. Öldürülenlerin ve kaçırılanların adları hemen belli olmuştu. Buna karşın TRT, bu korkunç olayı duyurabilmek için 18.30 televizyon haberlerine kadar beklemiştir. Hem de nasıl bekleme? Sabah haberlerinde vermeyerek, öğle haberlerinde hiç söz etmeyerek, akşama kadar beklemiştir. Niçin? Anlaşılan TRT haberlerini yöneten arkadaşlarım, bu tür cinayet haberlerini pul biriktirir gibi biriktirip, hava raporu verircesine sunmayı uygun görüyorlar. Aynı gün, Yurtsever Devrimci Örgüt üyesi Ahmet Öztürk, Pamukkale motor treninde tabanca kurşunuyla vurularak öldürülmüştür. TRT bu konuda da yaya kalmış, bu korkunç cinayete de haber bültenlerinde yer vermemiştir. Yine aynı gün TRT, MHP Zeytinburnu ilçe başkanının oğlunun bir ülkücü tarafından öldürüldüğünü 20.30 haberlerinde verememiştir. Bunlar art arda gelirse niçinler çoğalır ve bu niçinlere kolay kolay da yanıt bulunamaz. TRT en kısa sürede haber alıp bunu halka duyuracak. Görevi işlevi bu. Görün halini. Görevi böyle yapıyor işte. MİT derseniz bu kuruluşumuzda Türkiye'deki silah alışverişinin nerelerden kaynaklandığını bir türlü bulup çıkaramaz. Silah kaçakçılığını MİT bilmeyecek de Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mü bilecek? TİP'e yönelen saldırı, devlet kurumlarının terörizme karşı yeni baştan örgütlenmesi zorunluluğunu en acı biçimde de olsa ortaya koymuştur. Umarız ki alçakça öldürülen bu yurtsever, sosyalist arkadaşlarımızın gencecik bedenlerinden akan kanlar bu gereği sorumluları hatırlatır. Cumhuriyet 11 Ekim 1978. Bedri Karafakıoğlu 1915-20 Ekim 1978. Ordinaryus Profesör Bedri Karafakıoğlu 1915 yılında Çorum'da doğdu. 1932'de Adana Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Mühendis Mektebi'ne İstanbul Teknik Üniversitesi girdi. 1937 yılına kadar öğrenimine burada devam ettikten sonra Paris'te École Nationale Supérieure Telekomünikasyon'da yüksek öğrenimini tamamladı. Yurda döndükten sonra yeniden Yüksek Mühendis Mektebi'ne girdi. 1939'da doçent ve 1948'de profesör oldu. Karafakıoğlu 1948-1954 yıllarında telegraf, telefon tekniği kürsüsü profesörü olarak ve 1954-1960 yıllarında telekomünikasyon tekniği kürsüsü profesörü olarak görev yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesindeki görevlerine ek olarak 1954'te kuruluşundan itibaren 1957 yılına kadar İTÜ Teknik Okulu Müdürlüğünü üstlendiği gibi aynı okulda öğretim görevi de yapmış ve sonra Mühendislik Mimarlık Fakültesi haline gelen bu kuruluşta öğretim görevini öldürülünceye kadar devam etmişti. Kürsüsündeki ve fakültesindeki başarılı çalışmalarını göz önünde bulunduran Elektrik Fakültesi Profesörler Kurulu, 1960 yılında Karafakıoğlu'nu ilgili kanun ve tüzüklere uygun olarak Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü Ordinaryüslüğüne oy birliğiyle seçtiler. 1964-1965 yıllarında İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanlığı ve 1965-1969 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevini yaptı. Rektörlüğü sırasında öğretim ve araştırmaya geliştirme bakımından önemli adımların atılmasına ön ayak oldu. Bu arada 1963 yılında TRT Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenmişti. Bu görevi 1968 yılına kadar sürdüren Karafakıoğlu, 1977 yılında yeniden Elektrik Fakültesi Dekanlığına seçildi. Yönetiminde bulunan telekomünikasyon kürsüsünde önemli sayıda bilim adamı yetiştirdi. Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevi yaparken en verimli çağında pusu kurularak alçakça öldürülmesi ülkemiz için de büyük bir kayıptı. Olay sabahı Bedri Karafakıoğlu her zamanki gibi işine gitmek üzere Ataköy'deki evinden çıktı. Hemen her gün aynı yolu izleyerek görevine giden Karafakıoğlu saat 9.30 dolaylarında Bakırköy Gençler Caddesi'nde Sular İdaresi önünde 34YY091 plakalı çalıntı bir Anadolu'dan silahlı 3 kişinin açtığı yaylım ateşiyle yere yığıldı. Karafakıoğlu SSK Yeni Mahalle dispanserine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ilk anda Karafakıoğlu'nun kimliğini saptayamamış ve 9 milimetre çapında 4 boş kovan bulmuştu. Polis bulunan kovanların uzun menzilli bir silahtan ya da otomatik bir tabancadan çıktığını belirlemişti. Görgü tanıkları saldırganların 20-25 yaşlarında olduklarını ve cam kenarında oturanlardan birinin sakallı olduğunu söylediler. Yapılan otopside Bedri Karafakıoğlu'nun karnının sol tarafından ve boynunun solundan aldığı kurşunlarla öldüğü, üçüncü bir kurşunun ise başını sıyırdığı saptandı. Polis çok yönlü bir soruşturma başlattıklarını açıklıyordu. Karafakıoğlu'nun öldürülmesi, başta İTÜ olmak üzere İstanbul'daki tüm öğretim kuruluşlarında şok ve panik etkisi yaratırken, birçok demokratik kuruluş tarafından tepkiyle karşılandı. İTÜ ve İstanbul Üniversitesi'nde öğretime süresiz ara verildi. Bu arada olayla ilgili olarak Başbakan Bülent Ecevit de bir açıklama yapıyordu. Başbakan açıklamasında, bilindiği gibi özellikle son haftalarda şiddet eylemcileri birbiri arkasından saptanmaya ve yakalanmaya başlanmıştır ve adaletin de işleyişi hızlı bir sürece girmiş bulunmaktadır. Bu durumda gitgide köşeye sıkıştıklarını ve kaynaklarına inildiğini anlayan eylemci çevrelerden bazıları, artık geri dönüş noktasını aşmış insanların hırçınlığı ile maalesef her şeyi göze almış görünmektedirler. Fakat devletin, devlet gücünün ortak etkinliği, inanıyorum ki bunların hepsinin kısa süre içinde yakalanmasını ve bağımsız adaletimizden hak ettikleri cezaları görmelerini sağlayacaktır, diyordu. Bedri Karafakıoğlu'nun eşi Nalan Karafakıoğlu ise şunları söyleyecekti. Eşim saat 9.20 sıralarında evden çıktı. Dolmuş durağına gidecekti. Bundan 10 gün kadar önce kocamın ülkücü olduklarını söylediği 3 kişi eve gelerek sınavlarda can güvenliklerinin olmadığını bildirdiler. ve sınavların ertelenmesini istediler. Eşim birkaç gece önce sınavların normal geçtiğini, hiçbir sorun olmadığını, mavi bereliler geldikten sonra üniversitede çok rahat ettiklerini söylemişti. Bizim özel arabamız yok. Bu yüzden beyefendi her sabah 9:30-10 sıralarında evden çıkar ve yürür. Gençler Caddesi'ne iner ve oradan Taksim'de olmuşuna binerek görevine giderdi. Bu sabah da öyle yapmıştı. Fakat öldürüldüler. Keşke öldürmeselerdi de yaralasalardı, bizi iyileştirseydik. Kurşunlardan biri kalbine saplanmış. Buna nasıl dayandı acaba? Önümüzdeki pazartesi günü 65 yaşına basacaktı. Allah'ım, bu nasıl kötü bir gün. Ağlayamıyorum bile. Ama önümde ağlayacak çok vakit var. İTÜ Rektör Vekili Profesör Yaşar Alkan ve İTÜ Elektrik Fakültesi Vekili Profesör Ziya Süder, Yeni Mahalle Dispanseri'nde gözyaşlarını tutamazken, İTÜ'deki birçok öğretim üyesi ve personel baygınlık geçirmişti. Karafakıoğlu'nun insancı kişiliği ve herkesçe çok sevilen bir öğretim üyesi olması nedeniyle ölüm haberinin duyulması İTÜ'de şok etkisi yaratmıştı. Öğrenciler şaşkın bir durumda İTÜ önünde toplanmış, daha sonra İTÜ'nün bütün bölümlerinde öğrenciler bir günlük boykot kararı almış, olayı protesto amacıyla Taksim'e dek bir yürüyüş yapmışlardı. Sabah başlayan sınavlar ise yarıda kesilmişti. İTÜ Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle deniliyordu. Üniversitemizin elektrik fakültesi dekanı, eski rektörlerimizden, büyük insan, değerli hocamız, Ordinarius Profesör Bedri Karafakıoğlu, ülkenin varlığına yönelik tertipler içinde teknik üniversiteyi hedef alan menfur bir cinayete kurban gitmiştir. Bu nedenle üniversitemizde her türlü öğretim faaliyeti süresiz olarak tatil edilmiştir. Yetkili kurullarımız sürekli toplanarak konuyu müzakere edecek ve alınacak kararlar kamuoyuna duyurulacaktır. İlk kez bir Ordinarius profesörün siyasi cinayete kurban gitmesi, üniversite dışındaki çevrelerde de tepkiyle karşılanmıştı. Yayımlanan bildirilerde olay lanetle kınanıyor ve özellikle bu insanlık dışı olayların amacının ülkenin geleceğini giderek karartmaya yönelik olduğu vurgulanıyordu. Devrimci ve insancı kişiliğiyle tanınan Karafakıoğlu, öğrencilerin de büyük sevgisini kazanmıştı. Bir öğretim üyesi gazetecilerin sorusu üzerine şunları söylüyordu. Sayın Karafakıoğlu üniversitede hiçbir yan tutmadan görev yapıyordu. Taraf tutan öğrencileri birleştirici birçok adımlar attı. Değil onlarla bir tartışmaya girmek, bizlerle dahi hiçbir siyasal tartışmaya girmezdi. Zaten siyasal bir yönü de yoktu. Onu öldürenler de bunu pek iyi bilmektedirler. Bizim kanımız onu büyük bir yankı yaratmak amacıyla öldürmüş olmalarıdır. Soruşturma sırasında katillerin olaydan bir gün önce de Karafakıoğlu'nun evinin önünde dolaştıkları ortaya çıkıyordu. Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz ile Karafakıoğlu'nun öldürülmesi arasında çok büyük benzerlik bulunduğunun saptandığını açıklayan yetkililer, şüphenin komandoların üzerinde yoğunlaştığını söylüyorlardı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sanıkların temsili resimleri çizildi ve her tarafa dağıtıldı. Soruşturmanın ilk gününden itibaren çok sayıda insan gözaltına alınmış, bu arada pek çok kişi de katil olabileceği şüphesiyle aranmaya başlanmıştı. Ama ne var ki ne soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Savcıları ne de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube yetkilileri hiçbir zaman zanlının gerçek sanık olduğunu kanıtlamayı başaramıyordu. Soruşturma dosyası 12 Eylül 1980 sonrası İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığına devredildiğinde ortada ne açılmış bir dava bulunuyordu ne de itham edilebilecek bir sanık. Aradan geçen 2 yıl boyunca soruşturmadan umutlar yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığınca yapılan çalışmalar da başarı kazanamıyordu. Sıkı Yönetim İstanbul'dan kaldırılınca soruşturma dosyaları Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı'na devredildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığındaki bekleme döneminden sonra dosya 1986 yılı başlarında yeniden Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na döndü. Karafakıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyasına Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca 986 Taksim 10.344 hazırlık numarası verildi. Ancak hiçbir gelişme olmayacak. Karafakıoğlu cinayeti dosyası yıllarca faili meçhuller arasında bekletilecek ve sonunda zaman aşımına uğrayacaktı. Mehmet Karafakıoğlu, değişen bir şey yok. Sorularınıza öncelikle Profesör Doktor Günsel Durusoy'un babamın ölümünden sonra öğrencilere hitaben kaleme aldığı bir yazı ile cevap vermek istiyorum. Orada Ordinarius Profesör Bedri Karafakıoğlu'nun kişiliği hakkında tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bedri Bey'i tanır mıydınız? Ne yazık ki tanıyamadınız sevgili genç arkadaşlarım. Hangi yönü daha ağır basıyordu? Karıştırıyorum şu anda. Hoşgörü ve anlayışı mı? Derin insan sevgisi mi? Yardımseverliği ve böbürlenmekten uzak özverisi mi? Kıvrak zekası, yerinde ve çabuk karar alma, olayların özünü yakalama yeteneği mi? Severek yaptığı ve gerçekten sayıldığı idarecilik yönü mü? İnce nükteleri, sımsıcak sohbetleri mi? Umursamaz gibi görünen davranışları altında yatan, kararlı ve ne istediğini bilen kişiliği mi? Yeniliklere açıklığı, her yaştan kişiyle anlaşabilme özelliği mi? Üstüne düşeni, hatta daha fazlasını yapma, sorumluluklarından kaçmama cesareti mi? Kendisine ve insanlara güven ve saygısı mı? Her olaya akılcı ve olumlu yaklaşımı mı? Peşin hüküm vermeme alışkanlığı mı? Sanırım bunların tümüydü Bedri Bey'i, Bedri Hoca'yı, Bedri Baba'yı oluşturan özellikler. Üniversitemize, fakültemize çok emeği geçti Bedri Bey'in. Genç kadronun daha iyi şartlara kavuşturmasının üniversiteler için önemini yılmadan savundu. Üniversitesi, fakültesi ve ülkesi adına önemli görevler aldı sık sık. Kuvvetli kalemiyle çok karmaşık konuları en iyi ve en açık şekilde ortaya koymayı başarıyordu. Zor, çetrefil işlerin adamıydı Bedri Bey. Bu ölçüde çok görev yüklenmesini doğal bir olay olarak karşılıyor, yüksünmüyor, uğraşmaktan çekinmiyordu. Nasıl beceriyorsa beceriyor, sanki hiç derdi yokmuş gibi görünüyordu. Bir yandan sizin derdinize çare ararken, bir yandan tatlı bir espriyle havayı yumuşatıveriyor, olayın gerginliğini azaltıyordu. Çalışıyordu, çalıştığı belli olmadan. Bir yemek sırasında tartışıyorduk yeni terimleri. Birçok sözcük böylece üretiliveriyordu. Sohbetleri dolu doluydu. Eski hocalarımızı tanıyıp seviyorduk onun ağzından. Farkına varmadan teknik üniversite tarihini yaşıyor, dersler çıkarıyorduk. Onun için insanlar vardı. Kusurları, yetenekleri, dertleri ve sevinçleriyle birlikte sevip benimsediği. Onun için öğrencileri vardı. Çok sevdiği, yaramazlıklarını görmezlikten geldiği, her birine kendince isim bulduğu. Onun için yurdu, üniversitesi, fakültesi, kürsüsü vardı. Birçok şey verilecek, geliştirilecek, yüceltilecek. Veriyordu, verebiliyordu da. Ta ki 1978'in 20 Ekim'ine kadar. Kıyılmayacak biriydi Bedri Bey. Mutlu bir çocukluk. Dedem Süheyb Rumi Karafakıoğlu, Çorum'da belediye reisliği, Aydın, Van ve Edirne valiliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştu. Dedemin görev yeri değişiklikleri nedeniyle babam ve kardeşleri çok değişik il ve okullarda eğitimlerini tamamlamak zorunda kalmışlardı. Babam mühendis mektebine, şimdiki İstanbul Teknik Üniversitesi devam ettiği yıllardan söz ederken, bazen evden para gelmediğinde karnını simit veya biraz kestane yiyerek doyurduğundan söz ederdi. Ancak bütün bu zorluklara rağmen mutsuz değil, tersine mutlu bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğu söylenebilir. Babasına ve kardeşlerine çok düşkündü. Yaşadıkları yoklukları bir şikayet olarak değil, geçmiş yılların zorluklarını örnek olarak dile getirirdi. İyimser kişiliği tüm yaşamı boyunca devam etmiştir. Genelde sıkıntılarını içine atar, çok bunaldığında parmaklarını yemeye başlar ama bunları etrafına yansıtmamaya çalışırdı. Seyahat etmeyi sever, bunun için daima fırsatlar yaratır, dostları ve komşuları ile bir araya gelmekten hoşlanırdı. Sade bir yaşam. Üç kişiden oluşan mutlu bir aileydik. Babam her gün aksatmadan üniversiteye gider, annem evle meşgul olur, ben de okula giderdim. Liseyi ve üniversiteyi başarılı bir öğrenci olarak tamamladım. 1975 yılı sonunda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne asistan oldum. Böylece evde biri kıdemli, diğeri daha meslek hayatının başında iki akademisyen oldu. Lise yıllarından itibaren evden birlikte çıkar, okul ve iş yerlerimize gider, yolda güncel konular üzerinde konuşur, tartışırdık. Babam babasına çok saygı ve sevgi duyar, çoğu zaman eve gelmeden ona uğrardı. 1975 yılında Olcay Karafakaoğlu ile evlendim. Ne yazık ki eşim ve babam sadece 3 yıl bir arada olabildiler. Ancak bu süre içinde birbirlerini çok sevdiler. Sade bir aile yaşamımız olmuştur. Babam üniversite dışında iş yapmak istememiş, dışarıda ek görevler bulan ve yapanları üniversite ikinci iş gibi bakıyorlar diye eleştirmiş. Bu nedenle de aile sadece profesör maaşı ile geçinmek, harcamalarını dikkatli, israfa kaçmadan yapmak zorunda kalmıştır. Hatırladığım kadarıyla bazı tehditler söz konusu olmuş, ancak çok yakın ve ciddiye alınan bir tehdit söz konusu olmamıştır. Çok sayıda tanık vardı. Babam 20 Ekim 1978 tarihinde sabah saat 9:30-10 arasında evinden çıkıp Bakırköy meydanından kalkan Bakırköy Taksim dolmuşlarına giderken Gençler Caddesi üzerinde olay sonrası gazetelerde yer alan bilgilere göre Anadolu marka bir otomobilden inen bir şahıs ve şahıslar tarafından vurulmuş. Olayın faili kaçtıktan sonra sokakta bulunan bazı vatandaşlar tarafından yeni mahalledeki hastaneye kaldırılmış, muhtemelen yolda hayatını kaybetmiştir. Olay sonrasında çok sayıda tanık olduğu ifade edilmişti. Ancak bunların ifadeleri olayın çözümüne, sanık ve sanıkların yakalanmasına katkıda bulunmamıştır. Babamın vurulduğunu ve vefat ettiğini eşimin teyzesi Sıdıka Okan'dan öğrendim. Öğlen haberlerinde duymuş. Eşim ve beni telefonla aradı. Yolda olduğumuz için duymamıştık. Bu şekilde öğrendik. Öldüğü gün Ataköy'deki evine geldiğimizde evin kapısı açıktı. Giren çıkan belli değildi. Polisler, gazeteciler, komşular. Önce şok geçiren annemi teskin etmeye çalıştık. Annemin normale dönebilmesi için uzunca bir süre geçti. Ne hissettiğimizi, bu olayın yaşamımıza nasıl etkilediğini anlatmak çok zor. İnsan yaşama devam ediyor. Ama benzer olaylarda aradan bunca yıl geçmesine rağmen biz diğer insanlardan çok daha fazla etkileniyoruz diye düşünüyorum. Abdi İpekçi, Cavit Orhan Tütengil, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Hrant Dink gibi birçok masum insan ve değerli insanın ölümünü kabullenemiyor, Ekim 1978'e geri dönüyoruz. Bedri Karafakıoğlu'nun nesi olursunuz diye sorulduğunda hem memnun oluyor hem de keşke bu soruyu bana sormamış olsalardı diye düşünüyorum. Çünkü zorlanıyorum, belki kendimi tutamam, ağlarım diye korkuyorum. Dava açılmadı. Öldüğü gün eve gelen 2-3 polis sıradan sorular yönelttiler. Hasmı var mıydı gibi. Daha sonra bir kez Emniyet Müdürlüğü'nde ifademize başvuruldu. Orada ne sorulduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama evde ve Emniyet Müdürlüğü'nde sorulan sorulardan polisin olayın özelliğini kavramaktan hayli uzak olduğu ve bu suikastı sıradan bir cinayet olarak algıladığı gayet açıktı. Daha sonra bizi hiç çağırmadılar. Soruşturmanın ne durumda olduğu hakkında da bir bilgi verilmedi. Yakalanan kimse olmadığı için açılan ve sonuçlanan bir dava söz konusu olmadı. Olay, faili meçhul bir cinayet olarak kaldı. Neden öldürüldüğünü merak ediyoruz. O dönemde ve daha sonraki yıllarda katledilen aydınların öldürülme nedeni toplumda korku, yılgınlık yaratmak, gözdağı vermek, demokratik düzene olan güveni sarsmak olmuştur. Gerçekleştirilen cinayetlerin hiçbirinin arkasında kişisel bir neden yoktur. Öğrencileri onu çok sever, sağcı veya solcu tümüyle görüşürdü. Üniversite işgallerinden birinde işgal komitesi üyelerinden bazıları evimize gelmiş ve rektörleriyle görüşmüşlerdi. Dolayısıyla öğrencileri olamaz diye düşünüyorum. Olay aydınlatılmamış olduğu için katil veya katillerinin kim olduğu, neden öldürüldükleri konusunda sonraki yıllarda birçok görüşler öne sürülmüştür. Kimine göre katiller polisin yetersizliği, kimine göre de yakalanmaları arzu edilmediği için ele geçmemişlerdi. Biz ailesi olarak kimseye elimizde somut kanıtlar olmadıkça suçlamak, şüphe altında bırakmak veya karalamak istemeyiz. Sorunun doğru cevabını biz merak ediyoruz. Tıpkı benzer cinayetlerde yakınlarını kaybedenler gibi. Babam 63 yaşında hayatını kaybetti. Daha uzun yıllar yaşayabilirdi. Ona bu fırsatı neden vermediler? Katil veya katilleri hiç vicdan azabı çekmediler mi? Böyle kötü bir piyango neden ona çarptı? Onun için üzülüyorum. Bizler oğlu, eşi, gelini, meslektaşlarından bugün hayatta olanlar, öğrencileri üzülsek de, zaman zaman isyan da etsek, yaşamaya devam ediyoruz. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen değişen bir şey olmadı. 1970'li yıllardan itibaren başlayan ve 2007 yılında hala bu tür cinayetlerin sonu gelmiyor. Görkemli törenler, binlerin katıldığı cenaze törenleri ama sonuç yok. Son dönemlerde suçluların bulunması ve cezalandırılması da önemli olmakla birlikte bir şeyi değiştirmiyor. Önemli olan bu olayların sona ermesidir. Haziran 2007. 12. ayrımın sonu. Sayfa 171.